Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli dinleyenlerim, Cenab-ı Hakk'ın selamı, saadeti, rahmeti, merhameti daima üzerinize, sevdiklerinizin üzerine, göçmüşlerinizin üzerine ve evladı iyanize, zürriyetinize olsun. Cenab-ı Hak bizi salihler, ebrar ve mukarrebin zümresine dahil buyursun. Efendim, sözü hiç uzatmadan şöyle bir ara hatırlatma olsun diye İbni Ataullah İskenderiye Hazretleri'nin, biliyorsunuz, Hikem-i Atayiyesi, Mesnevi-i Manevi, yani Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin Mesnevisinden okumalar yapıyoruz, mütalaa ediyoruz. Efendim, eski alimlerin, eslafın şerhlerine, mülahazalarına da yer vererek sizlere bugünkü hayatımızla alakalı mevzuları birer birer aktarmaya gayret ediyoruz. İşte şimdi epeydir Ataullah İskenderiye Hazretlerinden okumadık. Daha doğrusu okusak da bir ara verdik. Fakat İbn Ataullah İskenderiye Hazretleri hakkında bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her ne kadar bizler dinleyicilerimizin insafına bıraksak da, işte hayatına bakın, okuyun, şuradan kaynaklara bakın, buradan internetten işte okuyun, öğrenin tarzında bilgilendirme yapsak da belki unutulmuş olabilir. Şöyle birkaç dakika Ataullah İskenderiye Hazretleri'nin hayatını bir defa daha hatırlatmak istiyorum. Asıl adı Ahmet'tir. Tam adı Ebul Abbas Tacuddin Ahmet bin Muhammed bin Abdülkerim bin Abdullah Eşşazeli el-İskenderi'dir. Yani dedesinin babasına kadar sayılmış oluyor, biliyorsunuz. Bin dedikten sonra eğer İbni ve bin kelimeleri geçiyorsa, o kişinin, onda o kelimeden sonra zikredilen şahıs o kişinin babası olmuştur. Ahmet bin Muhammed, yani Muhammed'in oğlu Ahmet, Muhammed bin Abdülkerim, Muhammed de Abdülkerim'in oğlu, Abdülkerim bin Ataullah Eşşazeli el-İskenderi de Abdülkerim yani ki Maliki'nin büyük alimlerindendir. Ataullah Eşşazeli el-İskenderi de, yani Ataullah İskenderi Hazretlerinin nesi olmuştur? Dedesinin babası. Dedesi Abdülkerim'dir, babası Muhammed'dir. Mısır'ın İskenderiye şehrinde doğdu. Mısır'ın fethinden sonra buraya gelip yerleşen Beni Cüzam kabilesinden tanınmış bir aileye mensuptur. Dedesi olan Abdülkerim, Maliki mezhebinin önemli alimlerindendir. Doğum tarihi ne hikmetse birçok zevatın doğum tarihi pek zikredilmiyor. Allah-u Alem, bizim şark medeniyetimizde bunun böyle olmasının sebebi bir kişinin doğuşundan ziyade insanlara verdiği emek, gayret ve bıraktığı eserlerden sonra ancak tebarüz ediyor ki çocukluktan çıkmış oluyor ve onu şahsiyet olarak kabul ediyorlar. Yani medeniyetimizde bazı kişilerin doğum tarihinin bilinmemesi onları küçültmemiştir. Tam tersine onları büyütmüştür. Bakış açısı olarak o eserleriyle doğmuş ve insanların gönlünde taht kurmuştur. Dolayısıyla eserlerinin yazıldığı tarihler birçok kişinin bilinir, birçok alimin, ve göçtüğü tarihte bilinir. Çünkü o çok önemli bir kayıttır. Alimin ölümü, vefatı, alemin ölümü gibidir. İnsanlar bu tarihi unutmazlar. Evet. Hikem-i Atayiye isimli eseri, en meşhur eseri. Küçük yaştan beri birçok alimden ders aldı. Özellikle fıkıh, hadis, felsefe, mantık, kelam dallarında icazelidir. Diploma aldı. Yani şöyle düşünün, İslam fıkhında, hadis ilminde, felsefe ilminde, mantık, kelam ilimlerinde ayrı ayrı üniversite bitirdi diye düşünebilirsiniz. Bu alanda da meşhur olmaya başladı. Bilhassa fıkıh alimi olarak çok hizmet gördü. Fetvalar verdi, kadılık yaptı. İlk önceleri tasavvufa karşı mesafeliydi. Yani tasavvufu menakıpta da görüyoruz bunu, hatıratında da. Yani olsa da olur, olmasa da olur deyip mesafeli. Hatta çok da sıcak bakmıyordu tasavvuf ilmine ve tasavvuf erbabına. Dikkatinizi çekelim. Ben mutasavvufum, sufiyim diye ortaya çıkanlara değil, hakikaten tasavvuf ehli olan insanlara karşı mesafeliydi. Çünkü ilk söylediğim gruba zaten hakiki tasavvuf erbabı da hiçbir zaman hoş nazarla bakmaz. Evet. Evet. Daha sonra Ebu'l-Abbas el-Mürsi ile tanıştı. Ebu'l-Abbas el-Mürsi'nin sohbetlerinden sonra, irşadından sonra bir kemal kesbetti ve sufiyeden de, yani eğer tarikatları bir üniversite olarak kabul edersek, efendim bu tarikatı veya bir tahsil hayatı olarak düşünürsek, ilk orta, lise, üniversite çağlarını bitirip ne yaptı? Şazeliye bölümünden diploma aldı. Evet. Sonra Kahire'ye yerleşti. Kahire'ye yerleştikten sonra etrafında önemli bir cemaat oluşmaya başladı. Yaptığı sohbet ve verdiği vaazlarda insanlar hakikati buldu ve çok güzel bir ders halakası, manevi bir halaka hale hale etrafına yayılarak güzel bir şekilde ne yaptı? İştihar etti. İbn Ataullah İskenderiye Hazretleri Şazeliye, biliyorsunuz Ebu'l-Hasan-ı Şazeliye Hazretleri'nin piri olduğu tarikattır. İkinci pir olarak, Şazeliye'nin en büyüğü olarak Ebu'l-Abbas Mürsi Hazretleri kabul edilir. Ataullah İskenderiye Hazretleri bu sıralamaya göre üçüncüdür. Fakat Şazeliye tarikinin duyulması, Şazeliye tarikinin temellerinin, efendim hakikatinin ve güzelliğinin bütün aleme, İslam alemine sirayet etmesi aslında Ataullah İskenderiye Hazretleri'nin eseriyle ve onun şahsiyetiyle oluşmuştur. Ataullah İskenderiye Hazretleri zahiri görünüşten öte ihlasla hareket edilmesi gerektiğini çok keskin, çok efendim bariz bir şekilde ortaya koyar. Eserlerinde bunu işler. Allah korkusunun insanın kalbinde, muhabbetinin ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetinin insanın kalbinde yer etmesi gerektiğini, tefsir, hadis, meali gibi olan efendim eserlerinde ne yapmıştır? Cümle alem-i İslam'a yaymış ve anlatmıştır. Ayrıca ilme dikkat çeker. İlim olarak da insanın kendi aslını bulması, muhakkak surette kendinden haberdar olmasını nazara verir. Her tasavvuf ehli, efendim her hakikat ehli insan gibi ve tasavvuf öğretisinin insanı bu terbiyeye, ilme, efendim her türlü ahlak-ı hamidiye ulaşması için bir vesile olması gerektiğini, buna ulaştırmayan ilmin insanın sadece oyalandığı bir oyuncaktan ibaret olduğunu, şahsiyeti geliştirmediğini, etrafa karşı sadece riyaya ve gösterişe sebebiyet verdiğini çok net bir şekilde ortaya koyar. İşte Hikem-i Ataullah, Hikem-i Ataiye'de Ataullah İskenderiye Hazretleri 264 olarak bildiğimiz söz aktarmıştır. Ayrıca Letaifül Minen, Mefatihül Felah ve Misbahül Ervah, Ettenvir fi İskatit Tedbir, Tacül Aruz, Elhavi li Tehzibin Nüfus, Elkastul Mücerred fi Marifetül İsmül Mufret, Unvanü Tevfik fi Adab-ı Tarik, Vasiye ilel İhvan bil İskenderiye isimleriyle meşhur, bilinen, efendim kayıtlı kütüphanelerde bulunan eserler vermiştir. Her eseri birbirinden önemli ve güzeldir. İhtisas erbabına göre de her eserinde farklı bir üslupla kaleme alındığını, daha doğrusu telif edildiğini görmekteyiz. Mesela bu eserlerden biri vasiyetname tarzındadır. Bir eseri adab-ı tarik, yani şazeliye tarikine giren kişinin özellikle nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında, onun adabı, ahkamı, binayı tarikat, efendim ahkamı tarikatla alakalı hükümleri içinde barındıran bir kitaptır. Ayrıca diğer bir eserinde Tacül Arus'ta hem Evliyaullah'tan nakitler yaparak hem de bazı izahları yerli yerince vaaz şeklinde ifade ederek bir Allah aşığında neler bulunması lazım, ne gibi hasletlerle mücehhez olması lazım onları anlatır. Diğer bir eserinde Cenab-ı Hakk'ın ismi zatını, zat tecellilerini, sıfat tecellilerini, ef'al açıklamalarını kaleme alır. Yani her eser aslında bir ihtiyaca binaen yazılmış gibi bir hava seziyoruz. Eserlerin çeşitliliği ve eserde kullandığı üslubun çeşitliliği demek ki o zamanın ihtiyacına cevap veren özellikte. Ve hani biliyorsunuz fesahat bir şeyi yerinde söylemektir. Fesahat güzel konuşmak değildir sadece. Fesahat ve belagat güzel konuşmakla beraber o işin nerede, ne zaman, nasıl uygun olduğunu bilerek, fark ederek, şimdi yeni tabirle empati kurarak lazım geldiği şekliyle aktarma üslubuna deniyor. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir bedeviye farklı, bir emire ayrı, sahabisiyle konuşurken yine ayrı bir üslup, yarlarıyla, ehli beytleriyle, çocuklarla konuşurken de farklı farklı üslupta konuşur. Farklı üslupta konuşması, bendenizin yanlış ifade etmesinden korkuyorum. Efendim, hepsine ayrı ayrı konuşur. Efendim, milleti birbirine düş, tövbe estağfurullah değil yani, o değil. Yani ona ayrı konuşuyor, buna ayrı konuşuyor değil. Yani hepsinin aklına, durumuna, konumuna göre hitabette bulunurdu. Hatta biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in 7 vücuh üzere inişi ve aşere takrib ilmi de vardır biliyorsunuz. İlmi vücuh da vardır. Farklı farklı şivelerle Kur'an-ı Kerim inmiştir. Kur'an-ı Kerim'in mucizevi özelliklerinden birisi de budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme mesela Tay kabilesinden birisi geliyordu. Onlara onların şivesiyle konuşuyordu. Ve sanki doğma büyüme o kabiledenmiş gibi. Gelenlerin gönlü fetholuyordu. Hepsi hayran kalıyorlardı aleyhissalatü vesselamın tarzına, ifadesine, o sözleri söylerkenki ahengine. Mesela bizim Erzincan'ın, Erzurum'un kendine ait konuşurken böyle bir musikisi vardır. Yani cümleleri kurarken, ederken o ifade etmek istedikleri mananın musikisini ve tınısını verirler üslupta. İşte Ege'ye gittiğinizde böyledir, Karadeniz'e gittiğinizde böyledir. Adeta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendilerine gelen kabilelere, kavimlere onların şiveleriyle ve hiç onları rahatsız etmeden gayet tabii bir şekilde mucizevi olarak konuşur. Ve hatta Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini talim ederken o şive üzere onlara okur, onların anlamaları, onların idrak etmeleri ve Kur'an'a sahip çıkmaları, o hususta ilim, fikir ve terakki etmeleri için, ilimde ve fikirde terakki etmeleri için ne yapardı? O şekilde konuşurdu. İşte adeta Ataullah İskenderi Hazretleri'nin eserlerinde de bu ihtiyaca binaen ehli tarik, tarikatın dışında tasavvufu bilmeyen, tasavvufu bildiğini iddia eden, din ilimlerinden haberdar olan, olmayan her insanı içinde bir hakikat bulabileceği eserleriyle ikaz etmiş. Ama hiç şüphesiz Hikem-i Atayiye isimli eseri cahilinden çocuğuna, çocuğundan yetişkinine, alimine kadar herkesi etkileyen ve kendince bir şeyler anladığında onu yanlışa sevk etmeyen, doğrunun bir nebzecik olsun efendim güzelliğini eserinde hissettiren bir özelliğe sahiptir. Ataullah İskenderiye Hazretleri'nin Hikem-i Atayiyesi. Zaten bizlerin de radyo programında Hikem-i Atayiye'den bahsetmemizin sebebi de budur. Evet, en az 10 kere Hikem-i Atayiye dedim. Artık bu isim bize yabancı olmaz. Ve bizler bu hakikat eserinden, hakikat erbabının güzel telifinden istifade etmek için gayret edelim. İnsan buradan okuduğunda hakikaten mütenebbih oluyor. Evet. Bu sözlerle beraber daha evvel efendim kısmi olarak okuduğumuz bölümler de vardı. Şimdi bakalım Ataullah İskenderiye Hazretleri bu güzel üslubuyla Hikem-i Atayiye'den bizlere bugün bu programda neleri duymamıza vesile olacak. Evet. La yu'zimu zembu indeke azameten tasudduke an husni zanni billahi ta'ala. Fe inne men arafa rabbehu istesgara olacak ama rabbehu istesgara fi cenbi keremihi zembehu. Evet. Ne buyuruyor Ataullah İskenderiye Hazretleri? La ya'zumu zembu indeke azameten tasadduke an husni zanni billahi ta'ala. Evet. Günahı büyük gör. Günahı büyük gör ama günahı büyük görmen şuna mani olmasın. Yani en önce büyük görme diye başlıyor aslında. La ya'zumu zembu indeke senin katında günahı görme büyük. Ha ne zaman görme? Neye kadar görme? En yani orada şeydir hasfedilmiş bir en vardır. Tasud döke an husni zanni billahi teala. Yani Allah Teala'ya hüsnü zandan daha büyük olmasın. İndeki azameten tasudduke an husnü zenni billahi teala. Allah Teala'dan ümidini kesecek derekede, kesecek şekilde günahını büyük görme. Günahını büyük gör. Tabii ki küçük değil günahın. Fakat Allah Teala'dan hüsnü zannını kesecek, onu tasdik etmekten seni alıkoyacak bir ne yapma? Sana gitmeye mani olacak bir şekilde günahı gözünde büyütme. Günahı büyüt fakat Allah'a karşı hüsnü zannın olsun, Allah affeder de. Yoksa günahı küçük görme. Yani mefhumu muhalifi veya bir başka şekilde anlatımı ne? Hiçbir zaman ne kadar büyük olsa da günahın Allah'ın affediciliği yanında onunla kıyaslandığında ondan daha büyük değildir. Fakat senin kendi nefsinle kıyaslandığında elbette çok büyük bir isyandır. Onu öyle gör. Fe inne men arafa rabbehu istesgara fi cenbi keremihi zembehu. Çünkü Rabbini iyi bilen, Rabbi hakkında ilmen, irfanla, hissedişle veya şehadetle ilmi olan kişi, onun keremi yanında günahının küçük olduğunu elbette ne yapar? Görür. Yani burada arafa kelimesiyle geçiyor. Görmekten ziyade anlamaktır. İyi bilir yani. İyi bilir ki Allah Teala'nın yanında, keremi yanında o günahı küçüktür. Demek ki günahın büyük olduğunu bilmek bir ilim. Fakat en önemlisi Allah Teala'nın nasıl bir kudrete sahip olduğu ilminden de haberdar olmak. Ve sonra bunun ikisini bir araya getirebilecek olan da tabii ki insanın kendisini bilmesidir. Eğer kişi kendini bilmezse Allah'ın büyüklüğünden de nasipdar olamaz. Efendim günahın büyüklüğü altında da elbette ezilir. Şimdi burada bir nefeslenelim. Ondan sonra zaten bunu da açıklayıcı mahiyette olan 50. söze geçelim.
Efganıma bakma, ruhumda yanan, ruhumda yanan ateşe niranıma bakma. Hiç sönmeyecek. Aşkıma imanıma bakma, ağlatma dayak, hani perişanıma bakma. Ağlatma ki halamımı tahfifede başlar. Ağlatma serinletme dedir. Bağrımı yaşlar. Rahmetme sakın. Gerçi dayanma. Ağlatma dayan, yaşlar akarak belki uçan zemresi aşkın ateşle yaşar. Yaşla değil yâreti aşkın yapmaktır.
Allah Allah illallah.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, herhalde ilk bölümde anlatılan mevzuyu biraz daha açan bir söz, şimdi okuyacağımız söz. Bakın, muhteşem ifadesiyle Ataullah İskenderi Hazretleri hakikaten o kadar güzel ve net anlatıyor ki, ancak gören adamın söyleyebileceği bir söz diye hissediyorsunuz. Neyi gören? Canım, karşısına gelen insanın ihtiyacından tut da Cenab-ı Hakk'ın rızasına götürecek olan sırat-ı müstakimin nuru ve feyzi, hangisini kabul edersen et, ama bu kadar netlikte söylemesi bu kişinin kalben, fikren, nazaran ne kadar agah bir insan olduğunun herhalde en güzel göstergesi. Bakın söz şöyle: La sagirate izâ qâbeleke adluhu ve la kebirate izâ vâcehake fadluhu. Evet. La sagirate. Şimdi sagira ve kebira olarak geçiyor. Nedir sagira ve kebira? Efendim, bu itikat meselesinde ve fıkıhta geçen bir tabirdir. Aynı zamanda La yugadiru sagireten ve la kebireten diye Kehf suresinde geçen ayeti hatırlarsanız ve yine bazı ayeti kerimelerde geçen bu ifadeleri hatırlarsanız, kulun amel defteri eline verildiğinde küçük ve büyük hiçbir şey bırakılmayacak şekilde bütün her şeyi yazan melekler tarafından daima kontroldeyiz. Bunun bir melekler tarafından kaydı var, bir de ilmen bilinen kısım var, ona da büyük ve küçük diyorlar. Nedir bunlar? Günahlardır. Hatta belki amellerdir. Hayırlı amellerin de büyüğü küçüğü olur. Efendim, günahın da büyüğü küçüğü olur. Hocam ya, hayırlı amelin büyüğü küçüğü olur mu? Olur tabii. Mesela bir adam namaz kılmasa fakat sabahtan akşama kadar la ilahe illallah dese, bir adam hiç namaz kılmasa, sabahtan akşama kadar Kur'an okusa, aşevinde yetimlere yiyecek dağıtsa, gene de o namazı kılmadığı için sıkıntı vardır. Asıl olan ana meseleyi ne yapmıştır? Dinin imadını, yani direğini baltalamıştır. Namazdan sonra bunların küçüğünden bahsedilir. Aynı şekilde farzları yapmayan bir insanın sünneti yapıyor gibi olması. İşte o hani Bektaşi fıkrasında var ya, adam kalkıyormuş sahura, oruç tutmuyormuş. Kadın da diyormuş ki, ne bana eziyet ediyorsun. Süt kuşuna kadar da istiyorsun sahurda. Mükellef sofra hazırlatıyorsun. Namussuz, bari gündüz oruç tut. O da diyormuş ki, oruç tutmak ne? Farz. Sahur yapmak ne? Sünnet. E sünneti de yapmayayım, hepten mi gavur olayım diye bir şey fıkrası var ya. Aslında bu fıkralar sünnetin de ehemmiyetli olduğuna, yani sen farzı bilmiyordun, sünneti bilmiyordun, adeti bilmiyordun, yani hangisini bilmiyordun da yapmadın gibi insanı hesaba çekilebileceği hakikatine de işaret ediyor. Fakat aynı zamanda sünnetin farzla olduğunda bir işe yaradığına, farzsız olan sünnetin de böyle insanı komik ve ahmak durumuna düşüreceğine de ne yapıyor? Bu fıkra bizi uyarıyor, ikaz ediyor. Şimdi böyle bakıldığında hayırlı ameller böyle. Peki şer ameller, yani günah dediğimiz şeyler ne? Günah, büyük günahlar ve küçük günahlar var. Büyük günahlar, İşte malum, Allah Teala'ya şirk koşmak, Allah'a iftira atmak, Efendimiz'e iftira atmak, namuslu bir iffetli kadına iftira atmak, yalan söylemek, küfür, anneye babaya asi olmak, adam öldürmek, zina etmek, içki içmek, kumar oynamak, bunlar büyük günah olarak nedir? Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Hırsızlık yapmak, mal çalmak falan. Şimdi bunların hepsi büyük günah olarak geçer. Kebir, günahı kebair derler. Eski Osmanlıca tabirle günah Farsçadır. Günahı kebair büyük günahlar olarak geçer. Segair nedir? Bu büyük günahlar olarak Kur'an'da, hadiste bizzat nehyedilmemiştir. Fakat Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinde yer alan efendim günahlara, sünnet-i seniyede geçen ve insanların ikrah ettiği şeylere göre efendim bakıldığında ortaya çıkan, çirkin olan günahlardır. Ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eski ümmetlerin hepsinde var olan, sana yapılmasını istediğim bir şeyi yapmaya gayret etmen, sana yapılmasını istemediğim bir şeyi de yapmamaya çalışman şeklinde özetlenen bazı şeyler, bunlar ayetle ve hadiste belirtilmemişse yine günahı sagair olarak girer. Ayrıca bunun daha da derininde, yani günahı segairin, küçük günahların en küçüğü diye düşündüğün şeylere baktığınızda şunları da görürsünüz. Kendi nefsin için istediğin bir şeyi ne yapmak? Kendi nefs, burayı çok dikkatli dinleyin. Bu tarifi bendeniz sohbette dinledim. Kendi içinden istediğin, hoşlandığın, razı olunacak şeyi başkası için istememen küçük günahlardan. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyin de başkasına yapılmasını istemen de kişiyi büyük günah sahibi yapar. Yani bir de böyle acayip bir hesabı vardır bu işin. Fakat birçok kalbi sahada yetişmiş alimler buyuruyor ki günah nedir? Günah Allah Teala ile senin aranı açan, seni onun merhametinden, rızasından düşüren hareketlerdir. O zaman diyorlar bunun küçüğü büyüğü olmaz ki. Ceza bakımından küçüktür, büyüktür dersin. Fakat bunun küçüğü büyüğü olmaz ki. Ben bir adamı bıçaklamadım ama yüzüne tükürdüm. Şimdi bunun mahkemeye gittiğinde belki hapis cezası yok. Fakat bu bir kötülük mü değil mi? Sen onu söyle bana. Kötülük. O insanla senin arana husumet soktu mu? Soktu. Bu bir ahlaksızlık değil midir? Ahlaksızlık. Yani senin elinde bıçak olsaydı sen buna vurmayacak mıydın? Evet vuracaktın. Olmadığı için tükürdün. Yumruk salladın da araya adam girdi. Ne oldu? Büyük günah işlemedi mi sayılıyor? Şimdi niyete bakıldığında, hal ve harekata bakıldığında bu küçük gibi görülse de çirkin çirkindir. Güzel de güzeldir. Bu açıdan bakıldığında işte tasavvuf erbabı, ama nasıl olsa bunlar küçük günah, biz büyük günahları işlemiyoruz diyerek güya Cenab-ı Hakk'ın ayeti kerimesinde siz büyük günahlardan sakınırsanız ben küçük günahlarınızı da siliveririm ayeti kerimesine kendilerini bağlarlar. Yani illa lemem. Büyük günahlardan sakınırsanız İn yeçtenibune kebairel ismi vel fevahişe illa lemem ayeti kerimesinde aleni yapılan büyük günahlardan sakınırsanız ben de sizin küçük günahlarınızı silerim. Evet bu ayettir. Ayettir ama bu ayeti kerimede bir ruh haline işaret etmektedir. Yani benim ya Rabbi elimden geldiği kadar büyük günahlardan sakınıyorum. Bir sürü de günahım var. Ne olur beni affeyle deyip her gün kendisini geliştirmek, her gün daha güzel hareket yapmaya çalışan bir adam içindir bu söz. Yoksa büyük günahları işlemiyoruz işte. Ne yapalım? Küçük günahlara devam. Hayır bu olmaz. Nitekim akaidde şöyle bir hukuk vardır. Şöyle bir kaide vardır. Küçük günahları hiç pişman olmadan ve adeta günah olduğunu umursamadan daimi yapmak büyük günahlardandır. Tekrar ediyorum. Bir küçük günahı ısrarlı bir şekilde yapmak ve bunu artık neredeyse kabullenmek ve günah olduğunu hatırına getirmeyecek şekilde rahatça, serbestçe bu günaha devam etmek büyük günahlardandır. O yüzden küçük günahlar adamı büyük günaha muhakkak götürür. Evet. Aynı şeyi iyi amelleri de kıyaslayabilirsiniz. Bir adam hiç namaz kılmıyorsa, bu adam tevhid çekerek, salatü selam getirerek, Kur'an-ı Kerim okuyarak ne yapar? Küçük ameller onu büyük amele taşır. Bu bir hakikattir. Yani sohbete gider adam. Ya ben de la ilahe illallah diyeyim der. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Başlangıçtaki olan adam içindir bu. Yoksa bir adam namazı abdesti öğrenmiş. Kılıyor ediyor sonra bırakıyor. Olmaz. Bunun için değil bu söz. Başlangıçta yaklaşmak için o tevhidin faydasını görür mü? Görür. O tevhidler, o salatü selam, o sohbetler, o okumalar, o yetime efendim aş dağıtmalar, yoksulun, fukaranın gözyaşını silmeler Allah'ın rahmetini onun üzerinde artırır, artırır, artırır. Zaten o rahmetin eseri olarak da o kişiyi secdede görürsün sen. Secde Allah'ın rahmetine mazhar olmanın bir ifadesidir. Secdesizlik Allah'ın gadabına uğramanın alametidir. Arz edebiliyor muyum efendim? Şimdi bu çok önemli bir izahtı. Bu açılardan şu anlattıklarımızı dikkatli bir şekilde dinler ve ondan sonra da şimdi Ataullah İskenderiye Hazretleri'nin sözünü can kulağıyla kalbinize indirirseniz, o zaman hakikaten bu mübarek zatın ne kadar muhteşem bir özet yaptığını gayet güzel fark etmiş olursunuz. İşte evinizin duvarında, hatta gönül evinizin, hanenizin duvarında bulunması gereken, levha gibi durması gereken söz. La sagirete izâ qâbeleke adluhu ve la kebirete izâ vâceheke fadluhu. O sana adaletiyle muamele ederse, şayet seni yaptığın küçük günahı adaleti cihetinden değerlendirir ve o mizana koyar, adalet terazisiyle tartarsa, la sagirate, küçük günah diye bir şey yoktur. La sagirate. Ne zaman yoktur? İza kabeleke adluhu. Senin yaptığın bu küçüğe karşı bunu tartısı, bunun hesabı adalet cihetinden kabul görürse, o şekilde efendim mizana konulursa, küçük günah diye bir şey yoktur. Ne demek? Hepsi büyüktür. Ve la kebirate, büyük günah diye bir şey yoktur. Büyük diye bir şey yoktur. Hatta izâ vâceheke fadluhu, eğer seni fazlıyla karşılarsa, ikram etmek, merhametiyle, sana bol bol ihsan etmek lütfuyla senin yaptığına muamele ederse, la kebirate, büyük de yoktur, büyük günah da yoktur. Şimdi bu çok güzel bir tarih, fakat size sohbet mahsulü kıymetli bir şey. Hatırlıyor musunuz? Büyük günah, küçük günah meselesini anlatırken aslında sırf günah değil, sırf soldaki melek yazmıyor. Diğer melek de yazıyor. Diğer melek de yazıyor. Değil mi? Nedir o? Efendim, amellerin hayırlarını yazıyor sağdaki melek. Peki biz Ataullah İskenderiye Hazretleri'nin ilk bölümde dedik ki, herkese göre hitap etmekte, avamı, havası, hasül hası, hepsine bu hikem-i atayiyeden seslenmekte. Herkes kendi kabiliyetine ve ilmine göre de almakta. Hiç kimse de mahrum kalmamakta demiştik. Öyle değil mi? Şimdi bakın, burada büyük günah, küçük günah olarak zikrettik. Peki bunu bizim iyi amellerimiz olarak yaptığımız şeylere tatbik ederek acaba mana vermeye kalksak nasıl olur? Bakın, size sohbet mahsulü olan işte çok kıymetli, size ufuk açan bir tarif. La sagirete izâ qâbeleke adluhu. Allah Teala ben buna layık mıydım, bana böyle mi amel yaptın dese, senin o saydığın birçok nafile ibadet, birçok yaptığın ibadet nedir? Yok hükmünde kalır. La sagirete. Yani öyle ufak tefek şeylerle kurtaracağını zannetme. Şuradan şöyle yapmışsın, burada bilmem ne yapmışsın. Oho, bir sürü nafile ibadetim var, bir sürü ufak tefek, veya namazı hakkıyla kılmamışsın, yeter demişsin. Büyük manayı küçültmüşsün. Veyahut küçük görmüşsün. eğer adaletiyle Cenab-ı Hak muamele ederse benim şanıma, benim yoluma bu mu yakışır? Bir misal vereyim mesela. Evet, şöyle anlatmış olalım. Şimdi namaz kılıyoruz. Namaz evet muhabbetle kılınıyor. Ama şimdi namaz kılarken kıyafetine dikkat etmek mevzuyla alakalı. Hani sen şöyle bir mukayese yapsan, adaletle işi çözmeye kalksak. Falanca kişi evine geldiğinde şöyle saçını başını kıyafetini düzeltiyorsun. Allah'ın huzuruna durduğunu düşündüğün bir vakit niye serkeş ve dağınık duruyorsun denildiğinde, buradan bir muamele yapıldığında ne olacak? İşte iş o adalet terazisine konulduğunda artık o küçük detaylar bile önemsizdir diyemezsin. Veyahut o yaptığın amelin efendim küçültecek şeylerle Allah'tan bir şey ümit edemezsin. Eğer Allah Teala adaletiyle tecelli ederse öyle yarım yamalak işleri kabul etmez. La sagirata iza kabeleke adluhu ve la kebirata iza vecehke fadluhu. Eğer fazlıyla muamele ederse, zaten sen istediğin kadar cihat eyle, şehit ol, 100 kere hacca git, 100 sene teheccüd namazı kıl, hepsi de güzel olsun, Allah'ın bu ibadetlerin adaletine vurulduğunda senin kazanacağın dereceyle Allah'ın sana veçinden, kendi hazinesinden fazlı geldiğinde ne bu haccın, ne bu şehadetin, ne bu hizmetin, hiçbir şeyin esamesi okunmaz. Allah'ın sana ikramı bu yaptıkların da üstündedir. O zaman buradan bir başka mana daha çıkıyor. Senin büyük gördüğün amellere adaletiyle mukabele ederse ancak onun ecrini alırsın. Şimdi ters çevirerek yapıyorum. وَلَا كَب۪يرَةَ اِذَا قَابَلَكَ عَدْلُهُ diye yaptığında bu manaya da işaret var çünkü. Şöyle ki Allah Teala senin o büyük büyük yaptığın amellere eğer adalet muamelesi yaparsa bunlar küçük kalır. Allah Teala sana ikram edecekse küçük amel de kalmaz sende. Küçükleri de Allah büyük yapabilir, bahane arar. Yani bakın dört ayrı koldan bu metin izah edilebilir. Bilmiyorum acaba son kısmı anlatabildim mi? Şimdi وَلَا كَب۪يرَةَ اِذَا وَاجَهَكَ فَضْلُهُ, sana fazlıyla muamele ettiğinde sende büyük günah da kalmaz. Bu manaya geliyor. Başka? Sende büyük amel de kalmaz manasına geliyor. Çünkü onun sana ikramı onun da üstündedir. Bir de madem ki sagiri ve kebiri adalete veya Allah Teala'nın kendisinden bizzat erişen fazla mukayese yapılıyor. Bu kebir ve sagirin yerleri değiştirildiğinde şöyle bir mana çıkıyor. Eğer Allah Teala yaptığın şeylere günah olarak bakalım ilk önce istiyorsanız, adaletiyle muamele etse senin kurtulmana imkan yok. Zaten kurtulmana imkan yok. Ama senin çok az sayılan ibadetini Allah ikramıyla, faziletiyle, efendim rahmeti cuşu huruşa gelerek muamele yapsa, senin o amelini de ne yapar? Büyütebilir. Bunların hepsi bu metinde geçmiş oluyor efendim. Evet. Şimdi bunu da zaten nereden anlıyoruz? Şu sözü de söyleyelim, sonra ikinci bir araya gidelim. La amele erca lil kabuli min amelin yagibu anke şuhuduhu ve yuhtakaru indeke vücuduhu. Evet. La amele erca lil kabuli min amelin. Hiçbir amel cihetinden hiçbiri şunun kadar kabule şayan değildir. Nedir o? Yagibu anke şuhuduhu ve yuhtakaru indeke vücuduhu. Evet. Sen onu ne yapıyorsun? Yaptığın ameli unutuyorsun. Gözüne son derece küçük görünen bir amel. Böyle bir amelden daha çok efendim şey olan, efendim senin için makbul olan bir amel yoktur. Bakın şimdi anlatabildim mi acaba deminki sözde niye hayırlı amelleri de zikrettik? Niye sonraki kısımda bunu böyle anlattık? İşte buradan da anlaşılıyor ki hayırlı amel içinde geçerli sagira ve kebira tabiri. Ve insanın buna göre Allah'ın adaleti ve fazlına, ikramına göre bunların ne yapmalı? Değerlendirmesini yapmalı. Evet, şimdi biz bir nefeslenelim. Ondan sonra inşallah 3. bölümde sizlerle beraber olalım kıymetli dinleyenlerimiz.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Mesnevi-i Manevi'den biraz da okuyalım oradan. Şimdi mühim bir mesele var aslında. Fakat bu bir bölüme sığabilecek hacimde değil. Yani bir bölümde anlatılacak gibi değil. Fakat bu bahsi konuşalım. Oradan nereye bağlanacak? İbretle dinleyelim inşallah. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ahmaklardan, ahmak olan kişilerden dağ tepesine kaçması, dağın tepesine çıkmasıyla alakalı bir bahis açılıyor. Şimdi bunun tabii evveli var. Yani Hazreti Pir bunu anlatmadan evvel söz dinlemeyen, kendi nefsini bilmeyen, efendim kişilerden nasıl sakınılması gerektiği hususunda efendim bir mevzu var, devamede gelen bir mevzu var. Şimdi kendisi manevi ilimlerle meşgul olsa da temyiz gücüne, idrake, irfana sahip olmayan bir insan ya kendisi yanılır ya da kendisinden bir şey murad edenleri yanıltır. Yani daha evvel söylemiş idik, bir defa daha tekrarlayalım çünkü çok güzel bir söz. Dünyayı bileceksin aldanmamak için. Ahireti bileceksin aldatmamak için. Bunun manası nedir? Dünyayı bileceksin, ticaret yapıyorsun, iş güç yapıyorsun, aldanmayacaksın. Efendim yanlış mal almayacaksın, parayı yanlış harcamayacaksın, bozuk, çürük, çarık işler yapmayacaksın. Neden? Eğer böyle dünyayı bilmezsen, dünyada neyin geçer akçe olduğunu bilmezsen, yanlış yerlere yatırım yaparsın, yanlış iş tutarsın, kabiliyetine göre olmayan bir işe girersin. Bir hevesle dükkan açarsın, hiç araştırmazsın, fizibilitesini yapmazsın, rezil olursun. O zaman dünyayı bileceksin. Yani dünyevi ilimde bu sahada lazım olan şeyleri öğreneceksin ki aldanmayasın. Aldanmaman için bu lazım. Peki, sana geldiler din, diyanet hakkında soru sordular. Şöyle mi abdest alınır, şöyle mi namaz kılınır, şuraya para yatırılır mı, şu ticaret yapılır mı, şöyle miras olur mu? Şimdi buna ne söyleyeceksin sen? Kafandan söyleyemezsin. Efendim kulaktan dolma bilgilerle söyleyemezsin. Okudun mu? Yok. Tahsil var mı? Yok. İlim öğrendin mi? Yok. Yok. Geldi sana din hakkında bir soru sordu. Allah, peygamber, mukaddesat hakkında bir soru sordu. Bunu ne yapacaksın? Aldatmamak için ahireti öğreneceksin. Aynı zamanda neyi gösteriyor? Mümin dünyada İşini iyi yapan bir insan olmalı. Ahiret işinden de haberdar olmalı. Ahiret ilmi bilgisi olmayan bir kişi muhakkak zarar görür. Başka, mümin olan, şuurlu bir iman sahibi olan kişi sadece kendisi için değil, başkalarının müşkülünü halledecek şekilde emri bil maruf, nehyi anil münker yapacak bir kapasite ve donanımda olmalı. Nitekim Allah Teala bizlere şöyle kul olun, şunu yapın, bunu edin diye güzel güzel bizi muhatap alarak kurban olduğumuz Sultanımız Allah Teala, yegane mabudumuz Rabbimiz Hazreti Allah Celle Celaluhu bize böyle güzel güzel ikazlarda bulunurken, emri bil maruf yapın, doğru olanı etrafınıza yayın, bu işi yaygınlaştırın, kötü olandan da sakındırın. Beni sokmayan yılan bin yaşasın demeyin. Böyle bazı sözleri atasözü gibi yutturuyorlar. Herhalde putperest atalar söylemiş bu sözü. Hayır, yılanın zehrinden en azından haberdar edin insanları. İkaz edin. Bunu yaparken gönüllere hitap edin. İnsanları kırmayın, üzmeyin. İmanın getirdiği nezaketle yapın şeklinde bize beyan ettiğini görürüz. Cemiyete faydalı olmayan, cemiyette zararlı şeylere karşı bir duruşu ve şahsiyeti olmayan insan, bu cemiyete zararlı bir insandır. Tekrar ediyorum, cemiyette iyiliği yaymak için gayret etmeyen, güzel işleri desteklemeyen, kötü işlere karşı tavır takınmayan, onlara karşı şahsiyetini ortaya koymayan ve insanları sakındırmayan, bana ne diyen pasif insanlar zararlı insanlardır. Zararsız değil, zararlı insanlardır. Evet. Anlatırsın, anlatırsın, anlamaz. Anladım zanneder, başkalarına anlatır, aldatır. Böyle bir insanla oturduğunda seni de beğenmez, karşıdakine de yanlış anlatır. Hazreti Pir buyuruyor ki, ey salik dikkat et. Böyle bir kimseden ceylanın arslandan kaçtığı gibi kaç. Ey bilgili yiğit, öylesinin yanına katiyen gitme. Yanlış anlıyor, sözü çarpıtıyor, evhamlarıyla sana geliyor. Geliyor mesela, siz böyle böyle demiştiniz. Vehminiz, ya vehim bu kardeşim. Biz diyor geçenlerde, inanır mısınız? Hani biraz da böyle güncel mevzular olsun. Cemaatle namaz kılın, cemaati bırakmayın falan filan diye konuşma yaptıydım bir yerde. Birisi internette yazmış. Falanca şey hoca, Fatih Hoca cemaate aleni olarak destek verdi. Cık, hangi cemaat? Ben cemaat olarak bir cami cemaati biliyorum be kardeşim. Artık yani lafı da anlamak, bu kadar ters anlamak için 4 sene tahsil görmek lazım ya. Ya bu kadar da bir adam lafı gıdından anlar mı? Yani ensesinden duyar mı? Böyle bir laf mı var? Yani bunun cemaatle namaz kılmak diyoruz biz. Cemaati bırakmayın diyoruz şimdi. Bu ne demek yani? İşte böyle insanlarla oturduğunda zararı hem kendisine olur hem sana olur. Hazreti İsa Aleyhisselam'la alakalı bakın. Cenab-ı Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz, eminim ki bu arada ruhlarına Fatiha da eylediniz. Şöyle diyor. Meryem oğlu İsa sanki bir aslan kanını dökmek istiyormuş da, sanki bir aslan onun kanını dökmek istiyormuş da ondan kaçıyormuş gibi dağa doğru gidiyordu. Firar ediyordu. Yani biliyorsunuz peygamberlerin hemen hemen hepsinde bir sekinet ve vakar hali vardır. Yani peygamberlerin, hiçbir peygamberin acele acele, telaşlı telaşlı hareket ettiği tespit edilmemiştir. Bir sükunet vardır. İşlerinde seridir fakat sakinlerdir. Aceleci mizaçta değillerdir. Nitekim peygamberinin yoluna giden ve onun yolunda olanların da bu yolda gidişlerinde bir asalet, bir vakar, bir teenni, bir nedir, bir suhulet vardır, bir güzellik vardır. Evet. İsa Aleyhisselam'ın böyle koşa koşa gitmesini yadırgıyorlar. Sanki arkasından bir aslan onu parçalayacakmışçasına. Hani normal bir koşuş da değil. Karşıdaki bir şeye rağbet eder gibi değil. Arkadan kovalayan var gibi. Biri onun ardından koşarak yetişti. Ve hayrola, kuş gibi niçin kaçıyorsun? Arkanda kimse yok. Neden kaçıyorsun diye sordu. Hazreti İsa Aleyhisselam o kadar süratle kaçıyordu ki acelesinden adamın sualine cevap vermedi. Yani koşmaya devam etti. Bir müddet onun arkasından koştu ve peşini bırakmaksızın Ruhullah'a seslendi. Adam yani arkasından koşan adam. Allah rızası için bir parça dur ki senin böyle kaçışın bana bir mesele oldu. Yani sanki bir Allah peygamberisin. Sen bir şeyden kaçıyorsan muhakkak bizi de alakadar eden bir şey var. Peygamberlerin yaptığı, insanlar tarafından görülen fiiller, bakın Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi bir dersi anlatırken kaç ders birden veriyor? Ya peygamberi görmüş koşarken, yok diyor ya İsa, sen Allah rızası için bana cevap ver. Çünkü sen bu hareketi yaptın, sen peygambersin. Benim için artık bu bir mesele. Bu çözüm getirilmesi gereken bir şey. Peygamber koşuyor, ben bundan ne anlayacağım? Çünkü peygamberlerin bütün yaptığı fiiller bir şekilde Allah Teala'nın hikmetini, vahyini, efendim dinini anlatmak için görülen şeylerdir. İnsanlar tarafından görülüyorsa muhakkak onun altında bir hakikat vardır. Ya. Ey Kerim Zat, bu tarafa doğru kimden kaçıyorsun? Arkanda ne arslan var, ne düşman, ne de bir korku var. Sen korkmazsın ki bir korku olsun. Korkulacak şey de yok. Hayvan desen hayvandan, tabii hadiseler desen ondan değil. İnsan desen, düşman desen düşman da yok. Kimden kaçıyorsun? Şimdi burada Hazreti İsa'ya sormasını ve bunu detaylandırmasının hikmetini biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göre şöyle bir mukayese ettiğimizde şöyle bir mana çıkıyor. Efendimizin her hareketi bizi alakadar eder ve etmeli. Onun bizim için korktukları, kendisi için korktuğunu söylediği şeyler bizi alakadar etmeli. Onun sevdiği ve rağbet ettiği şeyler bizimle alakalıdır. Muhakkak bizi ilgilendirmeli. Onun yolda yürüyüşüyle alakalı bile bir şey görüldüysek, sahabeden bir nakil varsa üzerinde düşünülmeye değer bir mevzu olduğu unutulmamalı. Farzları kıl canım, bu Muhammed'in kendi içtihadıdır. O kılıyor, sana ne lazım tarzında peygambersiz ümmeti Muhammed olduğunu iddia eden, Kur'an'ın da kendilerine indiğini iddia eden o sapıklar gibi olmamalı. Efendimiz her şeyi bağlar. Rahmetiyle bütün alemleri bağlar. Şeriatı, davranışı, kavli, fiili, sırrı ve haliyle bütün insanlığı bağlar. Bu şekilde ona kendisini bağlamayan veya ona kendisini bağlı hissetmeyen insanlar Resulullah Efendimizin nazarından düştüğü gibi Allah nazarından da düşer. Onlara icabet etmiş ümmeti Muhammed nazarıyla bakılmaz ve bakılmamalıdır. Evet. Böyle nereye koşuyorsun diye soran adamı Hazreti İsa dedi ki, ahmaktan kaçıyorum, ahmaktan. Git bana mani olma ki kendimi kurtarayım. Soran dedi ki, nefesiyle körlerin ve sağırların iyileştiği Mesih sen değil misin? Sen ki körleri iyileştiriyorsun, sağırları iyileştiriyorsun, ölüm raddesine gelenleri bir meshediyorsun. Biliyorsunuz Hazreti İsa aleyhisselam ibadet taatla meşgul olur. İbadet taat ettiği kulübeden çıktığında dışarıda hastaları, dertlileri dışarıda bekleşirler. Aleyhissalatü vesselam Hazreti İsa gelir, onlara mesheder, okur, nefes eder, onları iyileştirirdi. Yüzlerce, binlerce belki insan gelir, onun ibadet taatından, efendim hususi ibadetinden, halvethanesinden çıkmasını bekler, şifa için kapısında bekleşirlerdi. Sen Mesih değil misin, körleri iyileştiren, sağırlara şifa veren? Evet, benim dedi. O kimse tekrar, manevi sırlara makam olan şah-ı manevi sen değil misin? Sen ruhullah değil misin? Allah Teala manasını sana akıtmıyor mu? Feyiz menbaısın sen. Sen ki bir ölüye o duayı okuyunca ölü av bulan arslan gibi kabrinden sıçrayıp çevikleşir. Böyle can gelir. Hazreti İsa buyurdu ki, evet, o benim. Soran, ey güzel yüzlü İsa, çamurdan kuş yapan sen değil misin? Bakın Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin daha evvel de söyledim. Bendeniz'in tespit ettiği 1100 kadar ayet-i kerimenin doğrudan tefsiriyle alakalı bahis var ve işaret var. Yani eminim ki daha müdakkik bir insan şey yapsa, bu 6000 küsur ayetten en az yarısını veya yarı yarıya kısmının tefsirini ve işaretini Mesnevi Manevi'de bulur. İşte burada körleri iyileştirmesi, bir kuş, çamurdan yapılan kuşa nefes etmesiyle alakalı ayetleri de ne yapıyor? Bize hatırlatmış oluyor. Hazreti İsa evet dedi. Soran tekrar, ey ruhu pak, her ne ister isen yaptığın halde, bu kadar tasarrufa sahip olduğun halde sen niçin korkuyorsun bu kadar ahmak olan kişiden? Ve kimden bu kadar korkuyorsun? Yani bu ahmağın vasfı nedir? İsa Aleyhisselam dedi ki, cesedi ibda eden ve ruhu iptida halka eyleyen Cenab-ı Hakk'ın zat-ı pakine yemin ederim ki, Allah'ın pak ve münezzeh olan zat ve sıfatına yemin ederim ki, felek bile yenini, yakasını yırtmış, ona aşık olmuştur. O duayı ve ismi azamı ben sağıra ve köre okudum, iyileştiler. Fakat bu kadar Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazhar olmama rağmen, kayalık bir dağa okudum, hırkasını göbeğine kadar yırttı ve yarıldı. Taştan su çıkarttım. Dualarla o duanın tesirini kayada gördüm. Ölü bir cesede okudum, dirildi. Hiçbir şey olmayanı okudum, meydana geldi, hiçbir şey oldu. O duayı şefkat ve merhametle ahmak kalbine yüz binlerce kere okudum, faydası olmadı. Ahmağın kalbine okudum da okudum, nefes eyledim de eyledim, ahmak adam ne yaptı? Bu emaneti mahvetti. Hiçbir tesir almadı. O ahmak katı taş oldu. Taşı yumuşattı benim sözlerim. O ahmak bu sözleri duydu, taşlaştı. Ahmaklık tabiatından dönmedi. Çorak bir kum oldu da ondan bir ot bitmedi. O kimse Hazreti İsa'ya sordu ki, ismi ilahinin bunda müessir şafi olup da onda olmamasının hikmeti nedir? Diğerleri de bir hastalıktır bu da. Onlara deva olup da buna olmamasının sebebi nedir? Şimdi ahmak adam otursun üzülsün mü? Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz ne yapıyor? Ne yapıyor? Yani problemi anlatırken bir yandan da çözümünü anlatıyor. Hazreti İsa ile konuşan adamın, evet ahmak adamın böyle bir durumu var. Bu durum tespit edildi. Bu adama duada, nefeste, nasihatta para etmiyor. Etmiyor kardeşim. Etmiyor. İkinci etmiyor. Niçin söylediğimi dinleyenler anladı. Hakikaten etmiyor. Peki bu bir hastalık değil midir ya İsa? Bu da manevi bir hastalıktır. Niye diğer hastalıklar deva oluyor da bu adamın devasına sebep olmuyor? Şimdi bakın. İsa Aleyhisselam cevap verdi ki, ahmaklık kahri ilahi olan bir hastalıktır. Körlük kahır değildir, iptiladır. Allah bazılarını belaya müptela kılar, bazılarını helak eder. Ahmak olan bir kişinin durumu şudur. Çünkü kahır yeniden yapmak üzere inşadır. Helak yokluğa mahkum etmektir. Bunu iyi zapt edin. Kahır bir şeyi yeniden yapmak için yok etmektir. Helak bir şeyi yokluğa mahkum etmektir. Allah'ın gadabı kahretmez. Allah'ın gadabı helak getirir. Hatta daha acayibini söyleyeyim. Allah merhametinden dolayı kahreder. Kahrettiklerine bela gönderir. O bela ile o kişi Allah'a muhabbetini ve imanını tazeler. Helak etmeye mahkum bıraktıysa gadabının alametidir. O kişiden tövbe bile sadır olamaz. Uzaklaşır gider haktan. Dolayısıyla ahmak kişinin o ahmaklığı neyin göstergesidir? O kişinin Allah'la kalbi irtibatı kalmamış. Allah Teala da kudretini biiznillah diyor ya. Allah'ın izniyle ölü diriltildi. Allah'ın izniyle kuşlara, o heykel olan çamurdan yapılmış kuşa can geldi. İsa Aleyhisselam nefheyledi, mesheyledi ama hep Allah'ın kudretiyle. Ama Allah kudretini efendim sorgusuz sualsiz ilahlığını başkasına verir mi? Vermez. Allah Teala'nın helakinde olan bir kişi de ilk önce söz dinlememe, sözü çarpıtma, ahmaklık halinde zuhur eder. İptila bir hastalıktır ki müptelasına acınır. Ahmaklık da bir hastalıktır ki başkalarını yaralar. O ahmaklığıyla başkalarına zarar verir. Kendisi doğru konuşuyorum der, onu üzer. Bilmem ne yapar, onu şey yapar. Aşkı zedeler, maneviyatı köreltir. Böyle bir adam, böyle bir insan etrafına zarar verir. Dolayısıyla merhamet nazarından düşer. Ahmağa vurulan dağ Allah mührüdür. O mühür üzerine hiçbir el bir çare bulamaz. Ahmaklardan kaç ki İsa da onlardan kaçtı. Ahmakla sohbet nice kanlar dökmüştür. Hava suyu yavaş yavaş çeker, buharlaştırır. Ahmak da onun gibi sizden böyle şeyler çalar, onu berbat eder, buharlaştırır. Konuşursun konuşursun havaya gider. Senin hararetini çalar, soğukluk verir. Hakikaten de böyledir. Aptallığıyla ve ahmaklığıyla daima su istimal etmekle sendeki maneviyatın hırsızı olur. Seni mermer taş üstüne oturmuş kimseye döndürür, kalbini soğutur. İsa'nın o ahmaktan kaçışı korkudan değil, halka göstermek içindi. Çünkü Allah onu her zaman muhafaza ediyordu. Hıfz-ı eminindeydi Allah'ın. Evet, fakat sen madem ki Hazreti İsa gibi bile değilsin, o halde ahmaklarla sohbet etmekten, sözünü çarpıtan ve yanlış anlayanlardan uzak ol. Daha ne söyleyelim? Vesselam. Allah'ın rahmeti selamı üzerinize olsun.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.